Ayrım 26.
4. Annenin çocuğa karşı sevgi ve sevecenlik derecesi 86, kayıtsız ve düşmanca 14 sıcak. 5. Aile grubunun uyumu 96, uyumsuz ve aile bağı olmaması 4 uyumlu. Yukarıdaki cetvelde gösterilen rakamlar inceleme konusu olan 1000 çocuğun durumlarının incelenmesi sonucunda elde edilen yüzdelerdir. Örneğin, incelenen çocuklardan %72'sinin babaları tarafından çok sıkı bir disipline tabi tutuldukları anlaşılmıştır. Bu yöntemin uygulanması için her şeyden önce deney sahibi ve uzmanlaşmış elemanlara gereksinme vardır. Ayrıca Glackların belirttikleri gibi bu yöntem tedavi ve önleme ile meşgul olacak psikolog ve psikiyatrlar için yardımcı bir araç niteliğindedir. Ancak her zaman kesin başarılı sonuç vermeyebilir. Glacklar bu yöntemin %85 oranında araştırıcıyı doğru tahminlere götürebileceğini açıklamışlardır. Yeniden eğitim. Suçlu çocukların iyileştirilmesinde ikinci yöntem, genci suçun işlenmesinden sonra kurum içinde eğitmektir. Yeniden eğitim, çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Genç bir suçlu karşısında psikoloğun uygulayacağı yöntem ne olmalıdır? Psikolog, genç suçluyu incelerken onu polis ve hukukçulardan çok farklı açıdan ele alır. Psikoloğun çalışmasının başlıca amacı suçu değil, suçluyu ele alıp incelemektir. Suçluyu keşfetmek, suçlamaları kanıtlamak ilk anda basit görünen fakat tedavi için gerekli olan aşamalardır. Yeterli olgunluğa ulaşmamış kız ve erkek çocuklarının kabahatleri karşısında yanıtlanması gereken soru, bu suçun kimin tarafından yaptırıldığı değil de bir çocuğun böyle bir suçun nasıl işlediğidir. Bu konuda psikolojik açıdan izlenecek tek yol, öncelikle suçluyu her fırsatta bir birey olarak ele almak, incelemektir. Herhangi bir suçun nedenlerini araştırmayı üzerine alan bir araştırıcının yöntemi, suçlunun tüm tarihçesini incelemek olmalıdır. Psikoloğun soruşturması çoğunlukla bireyin psikolojik yüzünü ilgilendirir. Uzman, psikolojik durumu kapsayan bir sorgu cetveli hazırlar ve bu yolla geçmiş, gelecek ve o andaki durumları mümkün olduğu kadar ayrıntılı, karşılaştırmalı bir biçimde araştırır. İncelendiği sırada suçlunun durumu. 1. Suçu. Suçun türü ve neden olarak görünen etkenler bu gruba girer. 2. Suçlunun kişiliği. Psikolog suçun gerçek yüzü hakkında bilgi edindikten sonra çocuğun kişiliği hakkında düzenli çalışmaya başlar. Bunun yanında genç suçlunun gücü, sağlığı ve bedeninin genel durumu hakkında bilgi edinir. Psikolog, çocuğun en son suç işlemesine neden olan zihinsel, fiziksel ve duygusal yönleri içeren bir takım kişisel kusurları ele alırken, zeka düzeyi, kişilik özellikleri, gündelik alışkanlıkları, ilgi ve heyecanları gibi suçlunun genel durumu hakkında bilgi edinmek üzere incelemeler yapar. 3. Suçlunun çevresi. Çocuğun genel yapısıyla ilgili yeterli bilgi edindikten sonra psikolog, suçlunun çevresindeki etkenleri ele alır. Suç ve suçlu hakkında açık seçik bir fikre sahip olan psikolog, artık nedeni oluşturan önemli noktaları bilmektedir. Psikolog, değişik zamanlarda çocuğun sosyal yaşayışını gerek ahlaki gerekse maddi yönleriyle yakından izlemelidir. Bu amaçla o, çocuğun yaşadığı ev, oyun arkadaşları, çevresinde edindiği fırsatlar ve kötüye yöneltici etkenleri ele alır. Suçlunun geçmişi. Buraya kadar söze edilen konular, suçlu çocuğun yaşamının sadece belli bir dönemini kapsamaktadır ki bu da yetersizdir. Hiçbir insan davranışı yoktur ki kısa bir süre içinde ansızın oluşsun. Tıpkı tohumun atılması, onun kök tutup meyve vermesi olayında olduğu gibi giderek bir gelişim gösterir. İncelendiği sırada suçlunun kişilik yapısıyla işlediği suçlar uzun ve karmaşık bir gelişim sürecinin ürünleridir. Bu nedenle psikoloğun ele aldığı bu bölüm, incelemenin ikinci ve diğerlerine oranla en uzun bölümünü oluşturur. Bu bölümün özelliği, var olan vakaları konu edinerek süre gelen çalışmaya, geçmişi içine alan tarihçenin katılmasıdır. Öğretmen kayıtlarından, mahkeme ve çocuk koruma derneklerinin kayıtlarından, ard arda verilen medikal kontrol raporlarından, dikkati çeken diğer bazı olaylardan basit bir çalışma taslağı oluşturulur. Görülen boşluklar anne babanın yanıtlarıyla doldurulup problemin geçmişteki genel görünüşü kavrandıktan sonra psikolog tekrar söz konusu olan suça ve suçluya döner. Daha sonra çocuğun yaşam öyküsü bizzat kendisinden soruşturulur. Gizlenen noktaları su yüzüne çıkartmak amacıyla geriye dönülür. Psikolog, genç suçluya bu yapıyı kazandıran ve onu suçlu yapan doğumundan bu yana etkilendiği tüm etkenleri araştırmalıdır. Adı geçen bütün incelemeler ya da yeni yöntemlerle yapılan teknik çalışmalar psikoloğa yardım edecek birçok bulguyu getirir. Bu çalışmalar zihni kapasiteyi ölçmek üzere yapılan zeka testleriyle kişilik gelişimini izlemek üzere kullanılan psikanaliz yöntemidir. Bu tür çalışmalarla ve çocuktan, anne babadan, öğretmenden soruşturma yoluyla edinilen bilgi ve kayıtlar sayesinde suçlu kişinin yaşam öyküsü bütün ayrıntılarıyla izlenebilir. Böylece geçmişte çocuğa etkili olan faktörler yavaş yavaş belirlendikçe çocuğun var olan ortamdaki yeri kolaylıkla saptanabilir. Suçlunun gelecekte göstereceği gelişim. Üçüncü olarak psikolog geleceğe doğru bakmalıdır. Uyumsuz davranışları olan bir çocuğun ne şekilde iyi edilebileceğini kestirmelidir. Bir takım öneriler ileri sürülebilir. Bunlar anneyi disiplin konusunda uyarma, okula çocuğun sağlığı ve zekası hakkında bilgi, koruma kurumuna çocuğun evini düzenli olarak ziyaret etmesi için öneri ya da çocukla bizzat ciddi bir konuşma şeklinde olur. Bu tür çalışmalara daha çok bireysel psikolojinin yeni ve bilimsel birer deneyi gözüyle bakılabilir. Demek oluyor ki bu amaçla yapılan her psikolojik araştırma en geniş hatlarıyla 3 önemli aşamadan oluşmaktadır. 1. Konspektif. Var olan ortamı içine alan sistematik çalışmalar. 2. Retrospektif. Çocuğun geçmişteki tüm yaşam öyküsünü kapsayan bir çalışma. 3. Prospektif. Deneysel bir şekilde planlanan geleceğe ilişkin öneriler. Genç suçluların tedavisinde gerek problem, gerekse konunun işlenişi açısından yetişkin suçlulara oranla bir ayrılık görülür. Bu arada ilk dikkati çeken noktada genç ve yetişkin suçlulara yapılan davranış biçimindeki farktır. Genç suçluyla çalışmak, onu iyi etmek erişkine oranla daha kolaydır. Çünkü çocukların çoğu test ve incelemelere direnç göstermemektedir. Kuruma yerleştirilen gencin psikososyal, ekonomik ve kültürel koşullarını içeren bilgilere ek olarak zeka ve kişilik testlerinden saptanan ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda gencin faaliyetlerine yön verilir. Yeniden eğitimin amacı bireyi sadece antisosyal dürtülerden arındırmak değil, aynı zamanda onu antisosyal davranışa iten kötü çevresel koşulları ortadan kaldırmak yoluyla gencin topluma uyumunu sağlamaktır. Bu evrede grup terapisi ve rehabilitasyon yöntemlerinden yararlanılabilir. Çocuk suçluluğunda yeniden eğitim çalışmalarına bu alanda Avrupa'da ilk olumlu adımları atan İngiltere'de rastlayabiliriz. İngiliz kriminoloji tarihi incelendiğinde herhangi bir yaşta işlenen suçun ölüm cezası dışında dayak ya da hapse atma yoluyla cezalandırılmasının oldukça yeni gelişmeler arasında olduğu dikkati çeker. Yakın zamana kadar küçük bir çocuğun asılması İngiltere'de olağan bir olaydı. 1816'da Samuel Romilly'nin Newgate hapishanesinde yatan dükkan soyma suçundan ölüm cezasına çarptırılmış 10 yaşındaki çocuğun cezasının kaldırılmasına ilişkin önerisi reddedilmişti. Gerçekten suçluluğun adeta gençlere özgü bir faaliyet olarak görüldüğü o dönemde hırsızlıkla suçlanan gençlerin çoğu asıldı. 1785'te İngiltere Yüksek Mahkemesi Başkanı asılan suçlulardan 10'da 9'unun 21 yaşından küçük olduğunu söyler. 19. yüzyılın ilk dönemlerinde diğer birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de suç işlemiş ve yargılanmaları beklenen çocuk ve gençler yetişkinlerle aynı hapishaneye gönderilirler, orada yetişkinlerin etkisiyle bozulurlardı. 1817'de bölge polis raporuna göre Clerkenwell'deki yeni hapishaneye alınan suçlulardan 399'unun 9-19 yaş arasında olduğu, genç, yaşlı ya da suç ayrımı gözetmeksizin hepsinin aynı yere alındığı bildiriliyordu. Sir Edmund Duncan 1816'da aynı dönemi anlatırken Londra'da yaşları 20'nin altında 3000 dolayında mahkum bulunduğu, bunların hemen yarısınınsa 17 yaşın altındaki gençlerden oluştuğundan söz etmektedir. Genç suçlular için ayrı bir kurum düşüncesi ilk kez 1835'te önerildi. Önerilerden biri gençler için açık cezaevi kurulması yolundaydı. O dönemde mahkumlar eski gemilerde bekletilip daha çok kurumlara naklediliyordu. 14 yaşından önce ise hiçbir mahkum kuruma nakledilmeyip bekletiliyordu. Bu nedenle mahkumiyetinin 5 yılını hatta daha fazla bir bölümünü gemide geçiren çocuklara rastlanıyordu. 1831'de cezaevleri genel müdürü Copper, en küçük suçlusunun 9 yaşında olduğunu, bu çocukları ıslah etmenin zorluğunu, çocukların çoğunluğunun elbiselerini bile güçlükle giyebildiklerini, çocuklar için kamçılamak yerine hücre hapsinin daha etkili bir ceza olacağını savunuyordu. Parkhurst'un çıkardığı yasa gereğince 1838'de bir askeri hastane hapishaneye dönüşecek yaşları 10-18 olan gençleri kabul edecekti. Sonunda 1854'te genç suçlular için çıkan yasayla onlar için bir seçenek olan alıkoyma detention yöntemi belirmiş oldu. Gençlerin yetişkinlerle aynı hapishanelerdeki beraberliği zamanla azaldı. 1908'de çocuk hükümlüleri yasasından itibaren 14 yaşın altındaki çocukların hapsedilmesi hükmü kaldırıldı ve bu yaştan itibaren uygulanan katı kurallar 16 yaşına aktarıldı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu reformcu okullar gençleri yetişkin hapishanelerinden kurtarmakla kalmayıp onlara iş öğretip yaşamlarını sürdürebilme olanağı da sağladı. 10-17 yaş arasındaki çocuklar approved school'lara, ıslah evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kurumlarda 3 yıl kadar tutulan çocuklar 19 yaşını bitirdikten sonra belirli bir denetim altında bulunduruluyorlardı. Bu dönemlerdeki yanlış hareketleri nedeniyle yeniden kuruma çağrılan gençler olabiliyordu. İngiltere'deki yeniden eğitim kurumları. Boardsill eğitim sistemi. Suçlu çocuklarda Boardsill eğitimi, İngiltere'de ilk kez 1908'de suçu önleyici ilkeleri kapsayan yasayla birlikte resmen yerleşti. Bu yeni yasa gereği eğitimle mahkumiyet birbirinden ayrılıyor, böylelikle genç suçluların ceza sistemine yeni bir seçenek getirilmiş oluyordu. Bugün artık 15-21 yaş arasındaki bir genç mahkeme kararıyla gerektiğinde Boardsill eğitimi için kuruma gönderilirken aynı suçu işlemiş bir yetişkin mahkumiyetini hapishanede geçirmektedir. Boardsill'daki gençlerin alıkonuldukları dönem 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Bu süre sonunda çocuk 2 yıl için rehber uzmanın gözetimine terk edilir. Bu dönemdeki herhangi bir hatalı davranış gencin en az 6 ay için yeniden kuruma alınmasına neden olur. 1961'deki yasa değişikliğiyle mahkumiyet süresi 3 yılın üzerinde olmayan 21 yaşın altındaki gençler artık hapishaneye gönderilmemektedir. En etkin birer yeniden eğitim kurumu olan Boardsill'ların bir bölümü açık, bir bölümü kapalıdır. Kapalı Boardsill'lardaki kaçmaya karşı alınan güvenlik önlemleri hapishanelerden farksızdır. Ancak hapishanelerin tersine Boardsill'lar suçlu gence kurum içinde özgürlük ve hareketlilik olanağı sağlarlar. Eğitim ve öğretim göreviyle sorumlu personel çocukların aralarında fonksiyonel ilişki kurmalarına yardımcı olur. Yine bir iş öğrenmek üzere dikkatlerini belirli bir noktaya yoğunlaştırmaları ve zamanı yapıcı bir şekilde kullanmaları bu personel yoluyla gerçekleştirilir. Kuramsal olarak Boardsill eğitimi, moral, zihni, fiziki ve mesleki kapasitelerle kişilik özelliklerini belirlemek üzere türlü araştırmalara girer. Farklı yöntemleri uygulamaları nedeniyle İngiliz Boardsill'larını tanımlamak güçtür. Bir bölümü otoriter bir disiplin yöntemiyle yönetilirken, diğerleri daha rahat bir ortamda, personel ve gençler arasındaki ilişkilere büyük bir önem vermektedirler. Bazıları klasik hapishane şeklinde inşa edilmiş, kapalı güvenlik kurumları izlenimi bırakırken, diğerleri geniş bir alana yayılmış, çocukların arazi çalışmalarına uygun, hatta çevredeki komşu iş yerlerinin gençlere iş hazırlamak üzere koşullandırıldığı birer kurum olarak görünürler. Disiplin yöntemleri, çalışma organizasyonu, ödüllendirme, sınıflandırma ve değerlendirme konusunda borsal müdürleri ve bölüm sorumlularına geniş ölçüde yetkiler verilmiştir. Genellikle borsal kurumlarındaki ortak amaç, suçlu gençlere dengeli bir çalışma alışkanlığıyla herhangi bir işe karşı ilgi kazanmalarını sağlamak, böylelikle onları pratik açıdan yetiştirerek yaşam ortamına hazırlamaktır. Bu kurumlarda her genç tam günlük bir çalışma düzenine girer. Görevleri, inşaat işçiliği, marangozluk, çiftçilik, torna tesviye gibi yararlı ve yapıcıdır. Bu faaliyetlerin yanında iş kursları, ticari kurslar, diploma kursları ve spor çalışmalarına yer verilir. Ayrıca gençlerle uzman personel ve ziyaretçiler yoluyla ilişkiler kurmaya, böylelikle toplumsallaşmaya önem verilir. Kurumda gerçekleştirilen rehberlik çalışmasında uzman, gençlerle aile sorunları, geleceğe ilişkin kaygıları ve suça karşı tavırları hakkında tartışır. Bu tür oturumlarda gençlerin otoriteye karşı tutumlarını dile getirmelerine izin verilir. Bu faaliyet programlarıyla borsal kurumlarının beceri ve kişilik gelişimini ön planda tuttukları dikkatimizi çeker. Açık borsal sistemine bir örnek. Huntington Açık Borsalı. Bu kurum, müdürünün çabalarıyla borsal eğitimine yeni bir yöntem getirmiştir. Suçlu gençlere bahçe işleri, çiftçilik, makine işleri, torna tesviye, alet yapımı ve çeşitli iş kurslarının verildiği Huntington Açık Borsalı, aynı zamanda yaptığı bazı diploma ve sertifika kurslarıyla öğrenim faaliyetine önem veren, beceri ve kişilik gelişimini ön planda tutan bir kurumdur. Yetkililere göre ne istediğinden habersiz olarak kuruma gelen çocuğu yönlendirmek amacıyla öncelikle ilgileri saptanır. Bu nedenle tüm kurum uzmanları her ay her çocuğun gelişimiyle ilgili uzun görüşmeler yaparlar. Kurumda temel amaç çocuğun kendi kendini kontrol ve disipline edebilmesidir. Çocukla ilk görüşme yapıldıktan sonra 15 gün boyunca kurum uzmanlarıyla görüşmesi sağlanır. 15 gün çocuk bir örnek giyilen elbisesine mavi kravat takarken sadece kiliseye gidebilir ve akşamları saat 21'e kadar haftada 2 kez televizyon seyredebilir. Ancak kurum dışına çıkamaz. İkinci evrede çocuk kırmızı kravat takar. Bu dönem ortalama 3-5 ay sürer. Süre tümüyle çocuğun kurum içindeki davranış gelişimine bağlıdır. Bu dönemde çocuk akşamları saat 22'ye kadar haftada 3 kez televizyon seyreder, yüzmek için kurum havuzuna, futbol için kurum sahasına gidebilir. Ancak yürüyüş için kurum dışına çıkamaz. Üçüncü evre ilk 5 aydan sonra gelen ortalama 2-3 aylık dönemi kapsayan yeşil kravat evresidir. Bu dönemde çocuk haftada bir kez 7 saat için evine gidebilir. Anne ve babası onu kurumda ziyaret edebilir. Geceleri saat 22'ye kadar televizyon seyredebilir. Dördüncü evre kahverengi kravat dönemidir ve çocuk için 15 gündür. Bu dönemde çocuk saat 23'e kadar televizyon seyrederken bu dönemin 5 gününü evinde geçirebilir ve yürüyüş için dışarıya çıkmasına izin verilir. 5 gün sonunda evden kuruma dönüşünde televizyon seyretme saati 24'e çıkar. Kurumda bir kez kaçma, çocuğun kravat değişimini, dolayısıyla kurumdan çıkışını 1-1,5 ay kadar geciktirir. Bu, ikinci kez yinelenirse çocuk kapalı borsala gönderilir. Alıkonma merkezi, detention center. Bugün için borsal ve approved school'lardan islah evi, daha fazla suçlu genci kabul eden bu merkezlere çoğunlukla hırsızlık, şahsa yönelik suçlar, trafik suçları, araba kaçakçılığı ve bunun gibi suçlardan hüküm giymiş çocuklar gönderilir. Kurumun ortalama kabul yaşı 17-21'dir. Kuruma gelmeden önce gençlere testler uygulanır ve görüşme yapılır. Çoğunluğu enerjik gençlerden oluşan bu suçlu grup için sabahları 6-15'te başlayan ve yakından izlenen ağır bir çalışma uygulanır. Kurumların kısa fakat etkili ceza sistemi felsefesi önceleri kabul edilmemesine karşın savaş sırasında benimsenmiştir. Özgürlüğün kısıtlanması, katı disiplin ve ağır çalışma bu sistemin temel özelliklerini verir. Sovyetler Birliği'nde suçlu çocuklar kolonisi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nde 7-9 milyon dolaylarında kimsesiz çocuk, tek tek ya da gruplar halinde sokaklarda başıboş dolaşmakta ve toplumda var olan genel güvensizliği arttırmaktaydı. İlgili Sovyet makamları bu gençlerin yararlı birer vatandaş olarak eğitilebilmeleri için eğitim yurtları ve iş kolonileri kurmak üzere çok sayıda pedagogu görevlendirmişti. Poltava Halk Eğitim Dairesi Başkanı Anton Semenovich, Makarenko'da 1920 Ağustos'unda Suçlu Çocuklar Kolonisi İdaresi işleriyle görevlendirildi. Önceden böyle bir deneyimi olmayan Makarenko, Poltava yakınlarında daha önce küçük yaştaki suçlu çocuklar için kullanılmış, kapısı ve pencereleri sökülmüş, harap bir binada işe koyuldu. Birkaç ay içinde burayı oturulabilecek bir şekle soktu. Bu binada hırsızlık, soygunculuk yapmış, kimsesizlik yüzünden serserilik ve suça yönelmiş gençleri yeniden topluma kazandırıp üretici ve mutlu birer vatandaş yapmak gibi güç bir görevi üstlendi. Bu sorunlu çocuklar için 1926'da Gorki kolonisini, 1928'de de Dziernitski kolonisini kurdu. Bu iş komünleri ya da iş kolonileri sosyal yönden sıkı bir hiyerarşik disiplin esasına göre kurulmuştu. Bu iş kolonileri herkesin ilgi ve yeteneğine yanıt verecek üretici iş ilkesine göre düzenlenmişti. Kolonilerde günde 4 saat üretici iş çalışması ve 5 saat kuramsal öğrenim yapılmaktaydı. Buradaki sosyal yaşam gibi üretici çalışmada sıkı bir disiplin ve sorumlulukla yüklü olarak geçmekteydi. Gençlerin çalışmaları ve başarı dereceleri günlük istatistik tablolar ve şemalarla herkese duyurulmakta ve aralarında sıkı bir yarışma yürütülmekteydi. Bu kolonilerde her şey kolektif için ve kolektif yoluyla düzenlenmişti. Üretici eğitim konusunda Makarenko şöyle diyordu: "Üretim dışı herhangi bir iş eğitimini tasavvur edemiyorum. Bugün şuna inanıyorum ki değerler yaratmayı kendine hedef edinmemiş bir çalışma hiçbir zaman eğitimin olumlu bir ögesi olamaz." Üretici işi eğitimin temelini almış olan Makarenko'nun kurduğu kolonilerde gençler kısa sürede topluma kazandırılmış birer üretici unsur olarak yetiştirilmişlerdir. Bu gençler kısa süre içerisinde o zamana kadar dış ülkelerden ithal edilen pek çok araç ve gereci bizzat yapmayı ve üretmeyi başarmışlardır. Elektrikli matkap makineleri, fotoğraf makineleri ve bunun gibi. Bu kolonilerdeki 12-20 yaşlarındaki komünatlar aynı zamanda da bir lise formasyonu alıp 20 yaşından sonra işçi fakültelerine girmek hakkını elde etmekteydiler. Bu ilginç deneyi başarıyla sürdüren Makarenko, kolektiflerde geliştirdiği bu üretici kolektif eğitim sistemini Sovyet okul sistemine de aktarmak istemiştir. Makarenko, geleceğin okulunu bir üretim okulu olarak görmek istiyordu. Bu nitelikteki okulların aynı zamanda birer karakter eğitim merkezi de olacağına inanıyordu. Bu görüşünü şöyle dile getiriyordu: "Üretim yönündeki her etkinlik insanın karakter eğitimini destekler." Dipnot: Aytaç Profesör Doktor Kemal, Çağdaş Eğitim Akımları, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 1976, Politeknik Eğitim Reformları, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 1971.